Ayrım 36.
Tanrı'nın günü ağardı, doruklar aydınlandı. Işık dağların yamaçlarına yayıldı, düzlükleri doldurdu. Çivit renkli denizin yüzünde parıldadı. Girit'in çilekeş gövdesi ışıdı. Tanrı tenezzül edip de baksaydı, bir tanrı da olmuş olsa gene de Girit'in haline acırdı. Evlerin cayır cayır yandığını, kadınların saçlarını yolarak sürüm sürüm süründüğünü, öksüz kalmış çocukların yalın ayak, başı kabak, aç susuz dağlarda dolaştığını, erkeklerin öfkeli, baş eğmez, kuytularda, doruklarda, ellerinde haç işlemeli bir arşın bez, dolaştıklarını, savaşa hazırlandıklarını görürdü Tanrı. Yiyeceksiz, cephanesiz, yalın ayak. Ellerinde sadece kötü bir tüfek, kaç kuşak boyu kollarını gökyüzüne kaldırıp yalvarmaktalar. Gökyüzü sağır, Tanrı da din değiştirmiş, ne yapsınlar, ister istemez silaha sarılıyorlar. Şafağın ilk ışınları Kaptan Poliksingis'i evinin avlusunda buldu, sefere hazırlanıyordu, kısrağını erliyordu. Akşamdan haberci salmıştı Kaptan Mihal'e. Osmanlı ünlü manastırı kuşatmıştı. Bayrağını açıp yola çıksındı. Ya özgürlük ya ölümdü. Sözün, toplantıların zamanı geçmişti. Şimdi Girit'in gerçek dili konuşmalıydı. Tüfek konuşmalıydı. Ey Kaptan Mihal diye yazmıştı gönderdiği yazıda. Aramızdaki ufak tefek kızgınlıkları, üzüntüleri şeytan götürsün. Bunlar bizi yedi bitirdi. Aslan'a sormuşlar kimden korkarsın, filden mi, kaplandan mı, yoksa camızdan mı diye. Yok demiş aslan, bitten korkarım. İşte Kaptan Mihal, bizi yiyip bitiren de bu bit. Biz ona bazen sevinç, bazen de üzüntü deriz. Ama o hep salt bir bit, bayağı bildiğimiz bit. Ama artık onun da sırası geldi, şeytan götürsün. Girit bize sesleniyor, elimizi uzatalım ona kardeş. Emine göründü, kapının pervazına dayandı. Gözlerinde mosmor halkalar, dudaklarında diş izleri. Kaptan dönüp baktı. Daha dün akşam Kaptan Mihal'e yazdığı onurlu sözler kafasından silinmemişti. Yüz ifadesi sertti. Aklın fikrin nerelerde dedi Çerkes karısı inatçı. Karşında duruyorum da görmüyorsun beni. Kaptan kısrağının eğerine işlemeli bir heybe asıyordu. Heybenin bir gözünde cephane, yaralılar için mumlu bez, merhem, öbür gözünde de ekmek, çökelek, bir tulum şarap. Savaşa gitmeye hazırlandığı şu anda kapıda durmuş ona bakan kadına ne söyleyebilirdi? Dün akşam o mektubu o yaman rakibine yazdığı andan bu yana ömründe ilk kez kadının yerinin ne olduğunu, Girit'in ne demek olduğunu, erkek olanın görevinin ne olduğunu iyice anlamıştı. Sana bir sır açıklayacağım dedi Çerkes karısı, eşikten indi, yaklaştı. Kısrağın boynunu okşadı, başını eğdi, saçları sarktı kısrağın yelesi gibi. Çıplak boynunu örttü saçlar, neredeyse yere değecek uçları, avlunun havası mis gibi koktu. ''Sır mı dedin?'' dedi kaptan. Eli boşlukta öylece hareketsiz kaldı. ''Evet bir sır. Sonra söylemedi deme. İleride yakınmayasın diye açıklıyorum. Sık sık haber alıyorum büyük kaleden. Ağalar, Nuri Bey'in akrabaları, Nizamiye askeriyle bir gece gelip burayı basacaklarmış. Beni kaçıracaklarmış. Din değiştirme işinde direnirsem, eski dinimde kalmazsam beni öldüreceklermiş. Hadi şimdi git.'' Doğru İsa Efendimizin manastırına ama karını da aklından çıkarma Kaptan Poliksingis. Kaptan karşılık vermeden bir an bekledi. Dışarıda tüm köyden sesler, şamatalar yükseliyordu. Kadınlar kocalarını uğurluyorlar, yaşlı analar ağlaşıyor, erkekler vedalaşıyorlardı. Hadi sağlıcakla bire kancıklar. Köy meydanında kavakların gölgesinde Kaptan Poliksingis'in bayrağı altında toplanıyorlardı. Dikkat et dedi bir daha Emine, kaptanın karşılık vermediğine bakıp. Kadın kale gibidir, basıp alırlar sonra. Ederim diye karşılık verdi kaptan sonunda. Hadi sağlıcakla kal. Emine'yi göğsüne bastırıp sıktı. Sert memelerini göğsünde hissetti. Bir an için kafası buğulandı. Varsın dünya yerin dibine batsın. Yeter ki şu kımıl kımıl beden kollarının arasından eksik olmasın. Emine gözlerini yumdu. Ayaklarının ucunda kalkıp erkeğinin dudaklarını aradı. Kaptanın dizleri gevşedi, içi bal doldu, ölüm doldu. Kısrak kişnedi. Kaptanın başı dönmüştü, birden silkindi. Kapının eşiğinde dikildi. Kadını hafifçe itti, dudaklarını dudaklarından ayırdı. Kısrağının yelesine avuçladı. bir sıçrayışta eğerin üstünde buldu kendini. Sağlıcakla kal dedi göre dönüp bakmadan. Açık dış kapıyı geçti, köy meydanına doğru sürdü hayvanı. Meydan kaynıyordu. Aynı günün şafak vakti Petrokefalo köyünde büyük babanın avlusunda Kaptan Mihal çevresine güvenilir adamlarını almış, kırmızı yazılı siyah bayrağını Todori'ye teslim etmişti. Yamacında iki eski eğlence arkadaşı duruyordu. Silahlı onlarda Cayambis'le Fragato. Ventuzos ailesini köyde bir eve yerleştirmeye gitmişti. Bertoldo kadınların ardında pelerinine bürünmüş tir tir titriyordu sabahın ayazında. Patlak gözleriyle bakıyordu çevresine. Şu canavarlar da neyin nesi diye düşünüyordu. Nereye giderler böyle? Neden giderler sabah sabah bu ayazda? Kaptan Mihal kollarını göğsüne kavuşturmuş kapının eşiğinde konuşmadan duran karısına baktı. Hatun hoşça kal, sağlıcakla dedi. Tanrım yardımcın olsun Kaptan Mihal diye karşılık verdi karısı sakin. Tanrım yardımcınız olsun palikaryalar diye ekledi bakışlarını kocasının güvenilir arkadaşları üzerinde gezdirerek. Büyük baba göründü kapıda, sakalı ağaran günün ilk ışınlarıyla pembeleşmişti. Güle güle çocuklar, hayır dualarım sizinle beraber diye gürledi. Koca elini havaya kaldırdı. Hadi Tanrı yardımcınız olsun. Girit için bile çocuklar, gazanız şaka değil. Onun uğrunda öleceklere ne mutlu. Sustu, az sonra ekledi. Doğan gün adına çocuklar dedi. Nedenini bilmem ama Girit için ölmek, Girit için yaşamaktan yeğdir benim için. Aşık dediğin böyle olur işte dedi Cayambis. Avlu kahkahalarla çınladı. Şamata'yı Trasaki'de duydu. Babasının savaşa gittiğini anladı. Yatağından fırladı. İşlemeli kırmızı bir battaniyeye sarınıp geldi. Kapının eşiğinde durdu. Dedesiyle anasının arasında duran Mahmuroğlu'nu görünce Kaptan Mihal'in yüzü güldü. Sağlıcakla Trasaki dedi. Darısı başına. Kısrağının sırtına atladı. İstavrozunu çıkardı. Tanrı adına. Bayrak önde çekip gittiler. Köyde eli silah tutan tek bir erkek kalmamıştı. Ünlü İsa Efendimiz Manastırı çok eski bir manastırdı. Çok eski yıllarda Venediklilerden İstanbul'un fethinden önce doğuya batıya hükmeden Bizans krallarımız zamanında kurulmuştu. Söylendiğine göre İmparator Nikiforos yaptırmıştı bu manastırı. İmparator güzel bir kadının sülün endamının esiri olmuştu. Cehennemi boylamasına kıl kalmış ama son anda toparlanmış, uçurumun kenarına tutunmuştu. Tanrı'ya seslenmiş, nadim olmuştu. Tanrı da sesine kulak vermiş, ona acımış, öbür günahkar ama çilekeş krallarımızın yanına cennete almıştı onu da. Dünyayı fethetmiş, Girit'e inmiş, berberileri çökertmiş, yangın artığı köylerden, kalelerden hilali indirip yerine İsa'nın kanlı bayrağını asmıştı. Bir gün gene söylentiye göre tam şu gördüğümüz vadiden geçerken ortalık kararmış, akşam olmuştu. Burada konaklayıp yatar uyurum demişti imparator. Yarın şafakla beraber Tanrı'nın izniyle Hende'ye, büyük kalenin o zamanlardaki adı buydu, gideriz diye düşünmüştü. Yatmıştı uykuya bir limon ağacının altında. Aylardan Mayıs ayı, mehtap gece bülbül gibi şakımakta. İsa Efendimiz aldığı uzun yoldan yorgun, bitkin, yalın ayak çıka gelir, limon ağacının altında durur, Nikiforos'a bakar, bir ah çeker, limon ağacının altında yere uzanır, başının altına bir taş çeker yastık yerine, yoruldum der, kollarını kavuşturur, gözlerini yumar, uykuya dalar. Bütün gece imparator görünmedik, duyulmadık bir tatlılık duyar içinde, derin bir mutluluk. Mehtap değildi bu, bülbül sesi de değil. Uyku hiç değil. Cennetteydi imparator. İmparator Nikiforos şafak vakti gözlerini açtığında bu ağaç kutsaldır der. İsa Efendimiz yatıp uyudu onun altında der. Buyruk çıkarır. Kutsal ağacın çevresine bir manastır yaptırır. İşte söylentiye göre İsa Efendimiz manastırı böyle kurulmuştur. Bizans kralları ölürler, Türkler İstanbul'u fethederler, Venedikliler Girit'i basarlar, sonra Berberiler gelir. İsa Efendimiz manastırı yıkılır, yeniden yapılır, bir daha yıkılır, yeniden dikilir. İşte şimdi de Osmanlılar kuşatmıştır onu, kampanaları çalınmaktadır acıklı, endişeli, haberciler salmaktadır sağa sola. Ey Hristiyanlar, dini bütünler, imdat, Osmanlı İsa Efendimiz'i kuşattı. Başkeşiş kilisede silahlanmakta, keşişler kutsal masanın altına toprağa gömdükleri silahları çıkarıp temizlemekte. Başkeşiş sağdaki büyük İsa ikonunun önüne diz çökmüştür. İsa Efendimiz diye seslenmektedir yüksek sesle, çevresindekilerin de duyması için. İsa Efendimiz, kusurumu bağışla, tüm kusur bende, ben sebep oldum, bağışla beni, işte köpekler öç almak için geldiler. Gerçekten de suç ondaydı. Papazların yılbaşı günü olan 1 Eylül günü Büyük Kale'den dönüyordu İsa Efendimiz Manastırı'nın başkeşişi. Metropolite gitmişti bağlılık bildirmeye. Manastırının yıllık peşkeşlerini de getirmişti. Kendi manastırını da metropolitliğin çatısı altına, kanatlar altına almasını yalvarmıştı. Paşaya aracı olsundu. Artık Türkler gelip manastırını basmasınlardı. Kaç kez yıkacaklardı, kaç kez yeni baştan kuracaktı. İnsaf etsinlerdi artık, kocamıştı. Kocadım artık despot hazretleri, yaralarım sızlıyor, kumanda edemiyorum artık. Tanrı ne kadar kocasa gene de 10 azize bedeldir dedi metropolit gülümseyerek. Hadi güle güle, hayır dualarım seninle beraber olsun. Başkeşiş metropolitin hayır duasını alıp Lazareto kapısından dışarı çıkmıştı katırının sırtında. Batan güneşe bakıyordu. Dağlar mavi bir aydınlık saçıyordu karşıdan. Çevresinde biçilmiş tarlalar, bozulmuş bağlar, ürün yüklü zeytin ağaçları. Başkeşişin yüreği kanatlanmış uçuyordu. Güzeldir yalancı dünya diye mırıldandı. Girit de güzel, Tanrı da büyüktür. Deniz kıyısında ilerliyordu. Rus ise kırmızı topraklara geldi. Şendul'un hanında durdu, bir kadeh rakı içti, ilerledi. Şimdi uğursuz tepeye yaklaşmıştı. Uçurumun kenarından giden keçi yolunda katırını binbir güçlükle sürebiliyordu. Hafif bir rüzgar esiyordu. Başkeşiş sağında koyulaşan denize bakıyordu. İstavros çıkardı. Yüreği tatlılaştı, bir daha mırıldandı. Güzel şu yalancı dünya, Girit de güzel. Daha mırıldanması bitmemişti ki üç Türk kayaların ardından fırladılar. Ellerinde bıçaklar. Pusu kurmuşlardı başkeşişe. Onu öldürmeye and içmişlerdi. 866 ayaklanmasında nice nice kadını dul komuştu bu kaptan keşiş. Hala yaşayanlar vardı bu zavallı kadınlardan. Şimdi kocamış durumda. Şimdi ona pusu kuran bu üç Türk de o zamanın yetimleriydi. And içmişlerdi babalarının öcünü almak için. Katır huylanmıştı. Az kalsın başkeşişi uçuruma atacaktı. Ama atik davranmış, yaşlılığını unutmuş, yaralarına boş vermiş, yaban kedisi gibi yere atmıştı kendini. İsa adına diye gürlemiş, bıçağını çekmişti. Uçurumun kenarında dört gövde birbirine girmişti kudurmuşçasına. Başkeşiş kısa boylu, geniş alınlı, kalın kemikliydi. Atikti. Koca elini indirip kaldırıyor, vuruyordu. Kanı kaynamaya başlamıştı. Gençlik günleri geri gelmişti. Osmanlı'yla dövüşüp ölen tüm dedeleri canlanmıştı içinde. Şimdi boğuşan bir kişi değildi. Tüm Giditliler dövüşüyordu şu an. Başkeşiş kollarında, bacaklarında, ruhunda çok eski, belirsiz, yenilmez, başa çıkılmaz bir gücün toplandığını hissediyordu. Uzunca süre birbirlerine kenetlenmiş boğuştular, birbirlerini bıçakladılar, kayaların üstünde yuvarlandılar. Dağ sırtlarını veriyor, öylece birbirine kavuşmuş durumda yerden kalkıyor, yer değiştiriyor, ağır adımlar atıyor, dört dönüyorlardı Horon tepercesine. Dört gövde birbirine girmişti, sekiz ayaklı bir ejderha olmuştu, bıyıklı, sakallı, dört kafalı. Taşların, kayaların üzerinde yuvarlanıyordu kanlar içinde. Kanları birbirine karışıyor, nefesleri birleşiyordu. Çarpılmış köpüklü ağızlarından naralar yükseliyordu. Gavurun dölü, tavla imanlı, katil diye bağırıyordu Türkler üçü birden. Kıyım kıyım kıyıp yemek istiyorlardı başkeşişin etlerini. Keşiş de İsa adına diye gürlüyor, yumruk sallayıp karşısındakilerin dişlerini kayalara serpiyordu. Karanlık iyice bastırmıştı, deniz kararmıştı, yıldızlar görünmüştü gökyüzünde sakin, insafsız. Bir gece kuşu tünemişti kayanın doruğuna. Boğuşan, halay çeken bu dört kıllı adama bakıyordu, ötüyordu garip garip. İsa adına diye gürledi bir daha başkeşiş. Yamaca dayandı. Birbirine kavuşmuş üç çift bacak ve koldan kendini sıyırdı bir an için. Tüm gücüyle, kafasıyla, göğsüyle, kollarıyla itmeye başladı üç türkü. Bir an onları uçurumun kıyısına kadar sürmüştü. Ayakları dolaşıyor, tökezliyordu. Sendeleyip sallanıyorlardı. Yeniden tüm gücünü topladı, bir kez daha itti onları. Kollarını havaya kaldırıp korkunç bir çığlık attılar. Kayadan kayaya ta denize dek yuvarlanıp gittiler. Başkeşiş sırtını yamaca verdi, Stavros çıkardı. Başından kanlar akıyordu. Göğsü yarayla dolmuştu. Cübbesini yırtıp yaralarını sardı. Ürküp bir kayanın ardına saklanan katırına seslendi. ''Tanrım bana yardım et. Manastıra dek gidebilecek gücü ver bana. Ver de sonra ne dilersen öyle yap.'' diye yalvardı. Dişlerini sıktı. Her yanı acıyordu. Katırına bindi. ''Tanrı büyüktür.'' dedi. Manastıra doğru yollandı. Ertesi gün Osmanlı kasabı başkeşişin bu yeni yiğitliklerini duyan büyük kale çalkalandı. Yardan yuvarlanan üç Türk'ün yaşlı anaları bir ağızdan o tek düze atlarına başladılar. Önlerinden ve artlarından kentin tüm Müslümanları yalçın kayalıklara geldiler. Cesetlerin parçalarını topladılar. Oracığa, kumlara gömdüler. Erkekler bıçaklarını taze mezarlara sapladılar. Uğursuz manastırın küllerini getirip mezarın üzerine serpmeye and içtiler. İçtiler ve dediklerini yapmak üzere harekete geçtiler ve bir şafak vakti İsa Efendimiz Manastırı'nın bulunduğu vadi kırmızı fese kesti. Güneş Lazareto kapısını çaldı, kapı açıldı. Yeni birlikler çıktı dışarı. Manastır'a doğru yürüyüşe geçtiler. Bazı birlikler de büyük bir Türk köyü olan Kasteli'ye yöneldiler. Gavurlar basmıştı şimdi bu köyü. Gidenler arasında Nuri Bey'in yeğenleri, amcaoğulları, halaoğulları, dostları da vardı. Başlarında da müezzin. Birliğin en önünde gidiyorlardı soluk soluğa. Öfkeli, azgın. Büyük kale Hristiyanları evlerinin kapalı pencereleri ardından sabahın alacakaranlığında bellerinde piştolları, kamaları küfrederek geçtiklerini, Rum evlerinin kapılarına bıçaklarını sapladıklarını seyretmişlerdi. Fukarapulolar mahmur, yalın ayak kapılarındaki üç deliğe gözlerini uydurmuşlar, Türk mahallesinin ayaklanışını, karşıki yeşil kapının açılışını, Nuri Bey'in öfkeli akrabalarının sokağa koşuşunu seyrediyorlardı. Tehditleri duyuyor, durumu anlıyorlardı. ''Emine köpeğini kaçırmaya gidiyorlar.'' dedi Aglia, ''vaftiz olmadan önce.'' ''Yok, pis zampara Polixingis'i gevertmeye gidiyorlar.'' dedi, neredeyse sevinçli Frosini. Ortancaları hiç konuşmuyordu. ''Ah, ben de Emine gibi olsaydım da tüm Türklük ve Hristiyanlık benimle ilgilenseydi.'' diye iç geçiriyordu. Ama tam bu sıra yukarıdaki odadan ağabeyleri Kir Aristoteles'in öksürüğü duyuldu. Uyanmıştı ağabeyleri. Hemen geceliklerinin eteklerini topladılar. Biri yıkanması için su ısıtmaya, öbürü giyinmesine yardım etmeye, üçüncüsü de sabah kahvesiyle gül reçelini hazırlamaya koşuştular. Aynı saatte ta denizlerin ötesinde Atina'da uyanmaya başlamıştı. Partenon'un sütunlarından gün ışığı düzlüğe doğru yayılmış, şimdi mahmur, buğulara bürünmüş, uzanıp giden, usu ve güzellikleriyle ün salmış kenti aydınlatmaya başlamıştı yavaş yavaş. Tembel kent, toprağın ve mermerlerin üstünde doğruluyor, geriniyor, esniyordu. Ama güneş, ışınlarını yollamış, onu iyice uyandırmıştı. Sütçünün, gazete satıcısının, manavın hançeresinden sabahın ilk sesleri duyuluyordu. Kenar mahallelerin daracık sokaklarında boşaltılmış okullara, ambarlara, izbelere Giriçli göçmenler yerleştirilmişti. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Uykusuzdular. Küme küme yerlere oturmuşlardı sessiz. Başları yaşmaklı kadınlar, onlar da sessiz, ellerinde teneke kutular, kaplar, dizi dizi gidip açık bir kapının önünde duruyorlardı. Kapıdan bir avluya giriliyordu. Avluda koca koca kazanlar kaynıyordu. Kadınlar saatlerce sıra bekliyor, sonra iki kepçe çorba alıp dönüyorlardı. Başlangıçta utanıyorlardı, alışık değildiler el avuç açmaya. Ama ne yapılır ki? Açlık, korkunç canavar. Sonunda onlar da alışmıştı bu işe. Yaslı ana Yunanistan ağzından kendi lokmasını alıp aç Girit'i besliyordu. Cimri zenginler keselerin ağzını açmak zorunda kalıyor. Genç nişanlılar birbirleriyle vedalaşıyor. Papazlar ellerini Tanrı'ya açıyor. Uzak kuytu kıyılardan cephane, yiyecek ve asker yüklü tekneler yol alıyorlardı Girit yönünde. Ta uzaklardaki bol tekneli adada Şıra Adası'nda Kaptan Stefanis topallaya topallaya adanın eğri büğrü daracık sokaklarını arşınlıyor, önüne gelene yalvarıyor, sızlanıyordu. Hristiyanlar, bana da bir tekne, Girit için bir tekne. Tanrı da bu dileğini yerine getirmişti tam istediği gün. İki kaptan arkadaşı İsa Efendimiz manastırına yardıma gidiyorlardı. Şıralı yurtseverlerin kendisine emanet ettikleri tekneye ayağını atmıştı Kaptan Stefanis. Tekne yiyecek, deri, bez ve cephane yüklüydü. Hafif bir rüzgar esiyor, yelkenler şişiyor, tekne Girit yönünde yol alıyordu. Kaptan Stefanis Stavros çıkardı. Aya Nikola'nın ikonunu eline aldı. Götürüp teknenin baş tarafına yerleştirdi. Önünde eğilip öptü. ''Dikkat et Aya Nikola'm'' dedi yavaşçacık. ''Seni buraya baş tarafa koyuyorum. Gözlerini dört aç. Sonra ben ambardaydım, göremedim diye sızlanma.'' Kısa kıvırcık sakallı Deniz Caziz ona bakıyor, konuşmuyordu. Deniz suyu yeniği ellerinde bir oyuncak vardı. İçinde ufacık tayfaları olan bir tekne. Aziz gülümsüyordu. Ufak bir bulut, bir top duman göründü güney yönünde, gökyüzünde. Durmadan kabarıyor, büyüyordu. Peşinden başka koyu bulut parçacıkları da geliyordu. Sıcak bir lodos bulutları çoban gibi önüne katmış, sürüyordu. Öğle vaktine dek tüm gökyüzü bulutlarla örtülmüş, ta uzaklarda ilk sonbahar damlaları düşmeye, toprağı yumuşatmaya başlamıştı. Gökle deniz arasında ilk şimşekler, ilk gök gürültüleri. Kaptan Stefanis kıvılcım saçan gözlerini güney yönüne çevirip gülümsedi. Haydi Brelodos, koca saka, taşı tulumlarını bakalım. Gökyüzünü yağmur suyu yap da deryayı ıslat. Ne güneş ne de ay çıksın. Zifir karanlık. Girit'in çeyizlerini şipşak keyfimce boşaltayım. Ventuzos da duydu gök gürültüsünü yamaca tırmanırken. Başını yukarı kaldırdı. Gökyüzü kapkara. Başının üstünde abanmıştı. Dur hele azıcık gökyüzü, sabret, sadıcım Yorgaros'un oraya varayım da sonra ne istersen onu yap. Adımlarını sıklaştırdı. Bir an önce bir dağ köyü olan Anapoli'ye varmak istiyordu. Karısıyla iki kızını sadıcının çatısı altına bırakmak niyetindeydi. Orada kalacaklardı, Girit'e yeniden huzur gelinceye dek. Köye vardığında ortalık zifir karanlıktı. Kapıyı çaldı, kimsecikler yoktu. Bir daha çaldı. Sadıcı göründü, gözleri kızarmış, saç baş dağınık, betbeniz uçuk. Ama Ventuzos karanlıkta farkına varmadı. ''Merhaba Yorgaros sadıcım, konuk geldim bu gece sana.'' ''Başım üstünde yerin var.'' dedi sadıcı. ''Hoş geldin, safa geldin.'' Ventuzos içeri girdi ama karısı görünmüyordu ortalarda sadıcının. Yukarıdaki odadan alçak sesler duyuluyordu. Birileri mırıldanıyordu. Sonra sessizlik oldu. ''Sadıç hatun nerede?'' ''Kusura bakma Ventuzos'' diye karşılık verdi Yorgaros. ''Şu son günlerde pek yorulduydu. Hastalandı, selam söyledi. Hoş geldi, safalar getirdi.'' diyor. Sadıç sofrayı hazırladı, yemek, şarap getirdi. Öbür kandili de yaktı. ''Kusura bakma Sadıç'' dedi, ''yoksul aşı, bilemedim bu gece bana şeref vereceğini, yarın Allah'ın izniyle sana bir horoz keserim.'' Bora patlamıştı, yağmur çatıyı kapıları dövüyordu, avludaki yaşlı incir ağacının dalları birbirine çarpıyordu. ''Allah'ın izniyle yarın sabah erkenden yola çıkacağım, Kaptan Mihal'e söz verdim, gitmesem ayıp olur, sonra çekinirim de ondan, bu gece Sadıç'ım senden bir ricaya geldim.'' ''Elimden geleni esirgemem.'' diye karşılık verdi Yorgaros. Başını eğdi. ''Silahlar susuncaya dek bizimkilerin barınması için fazla bir odan var mı?'' diyecektim.